Auschwitz-Birkenau toplama kampının ana giriş önündeki demir rayları ve rayların üzerinde içi kadın, çocuk, genç, yaşlı erkeklerle dolu vagonlar. Tüm yolu yiyecek ve içecek olmadan geldikleri halde hala gözlerinde bir umut ışığı bulunuyor. Aralarından çok azı başlarına gelecek felaketten haberdardı. Rayların başında toplama kampının doktoru Josef Mengele duruyordu. Bu görüntü Auschwitz'in hayatta kalan kurbanlarından Esther Bejarano'nun hafızasında dün gibi taze.
Doktor Mengele önümüzde durdu ve bir el hareketi yaptı. Baş parmağıyla ya sol ya da sağı gösterirdi. Solu gösterdiğinde biraz daha zamanınız olurdu. Sağı gösterdiğinde ise gaz odasına gidiyorsunuz demekti.
Auschwitz'te 1 milyondan fazla insan öldürüldü. Çoğunluğu kampa varır varmaz gaz odasına gönderilen Yahudilerdi. Aralarında Polonyalı, Sinti ve Romanlar, tüm Avrupa'dan kadın, erkek ve çocuklar bulunuyordu. Ne var ki ölüm odaları Auschwitz'e özgü değildi. Majdanek, Treblinka, Bełżec, Sobibor'da da insanların tek tek ölüme yollandığı toplama kampları vardı. Auschwitz, tüm bu kampları temsil eden bir sembol konumunda. Zira orası, Nazilerin sanayileştirdikleri ölümün en acımasız seviyeye ulaştığı yerdi. Başka hiçbir yerde bu kadar fazla insan, bu kadar kısa sürede öldürülmedi. Krematoryumların sabah akşam bacaları tütüyordu. Çünkü insanlar acımasız şekilde gazlanarak öldürüldükten sonra yakılıyorlardı. Bu görüntülerde soykırım kurbanlarının unutamayacakları arasında yer alıyor. Hayatta kalabilenler yaşadıklarını okullarda ve televizyonlarda anlatarak dünyaya göstermeye çalıştı. Müzisyen Esther Bejarano o günlere ilişkin şunları söylüyor.
Titredik, ağladık, çok korkunç bir şeydi. Bu Auschwitz'te gördüğüm en kötü şeydi. Birçok kötü şey gördüm orada ama bu en kötüsüydü. Çünkü biliyorsun ki hiçbir şey yapamayacaksın. Öyle çaresizdin ki oradaki insanlara yardım edemiyordun. Onların gaza gönderileceğini biliyordun ve orada durup müzik yapmak zorundasın.
Almanların nasyonel sosyalizm ve kendilerinin bu suçtaki payları ile ilgili yüzleşmeleri 1963 yılında Frankfurt'ta görülen Auschwitz davalarında oldu. Bu davalarda ilk kez kurbanların anlattıkları dinlendi. Soykırımın nasıl sistematik şekilde yapıldığı, Auschwitz'e bağlı toplam 3 fabrika alanında bir takım firmaların kurbanların altın diş, kıyafet ve hatta saçlarından nasıl kazanç sağladığı gün yüzüne çıktı. Ve basın günlük olarak dava sürecini haber yapmaya başladı. 1970'lerin sonunda ise bir Amerikan dizisi soykırımı Almanların oturma odalarına taşıdı. Meryl Streep'in başrolünde oynadığı dizi Yahudi bir doktor ailesi olan Weiss'ları anlatıyordu. Shoah adlı belgeselde ise ilk kez bir yönetmen hayatta kalan kurbanlarla toplama kampına gidiyordu. Shoah günümüzde de hala soykırıma dair en önemli belgesellerden biri. 11 Ekim 1998 yılındaysa Almanya'da bir tartışma başladı. Alman Yayıncılar Birliği'nin barış ödülüne layık görülen yazar Martin Walser'in konuşması büyük yankı buldu. Yazar konuşmasında soykırımın bir araç haline getirilmesini eleştiriyordu. Walser medyada her gün kendilerine geçmişin hatırlatılmasının, içinde bu utanca karşı bir savunma geliştirdiğini ve artık kafasını çevirmeye başladığını belirtiyordu. Sözleri şöyle devam etti.
Auschwitz sadece her an devreye koyulabilecek bir korkutma aracı ya da bir ahlak aracı ya da zorunluluk sağlayan bir tehdit aracı olmamalı.
Konuşma ve kullanılan tabirler Almanya Yahudi Merkez Konseyi tarafından büyük tepki gördü. Walser zihinsel kundakçılıkla suçlandı. Oysa Walser'in amacı Auschwitz'in anlamını sınırlandırmak değildi. O zor bir soruyu gündeme getirdi. Bu denli dikkatsiz ve rutin halde kullanılıyorken Auschwitz'in dehşetini ve hatta suçunu unutmadan ve aynı zamanda kelimenin anlamını da kaybettirmeden kullanmak mümkün müydü? Auschwitz, Almanların hafızalarında canlılığını korumaya devam ediyor. Çok fazla fotoğraf mevcut. Hiç hayatta olan görgü tanığı kalmadığında filmler, edebiyat ve sanat soykırımı gelecek nesillere anlatmaya devam edecek.